Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. 1 Aralık 2008 Pazartesi günü sizlerle beraberiz. Yeni bir podcast bülteninde 2008'in son ayına girmiş bulunmaktayız. Ve yine Türkiye'nin ve dünyanın teknoloji gündemi geride bıraktığımız hafta yine dop doluydu. Geçen hafta da podcast bültenimize belirtmiştik. Önümüzdeki cuma günü artık geride bıraktık. Geçtiğimiz cuma günü 3. nesil mobil haberleşme teknolojisi 3G olarak adlandırılan teknolojinin ihalesi yapıldı ve lisanslar dağıtıldı. Bir sene boyunca yaklaşık aslında çok daha uzun süredir bekliyorduk ancak geçen sene bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Sadece Turkcell'in katılmış olduğu 3G ihalesi, 3G ihalesi iptal edilmişti. Rekabet şartları oluşmadığı için ve bu yüzden bizim de 3G kullanma planlarımız, hayallerimiz biraz ötelenmişti. Ancak bu sefer bir aksilik çıkmadı. 3 operatörde, aslında 4 bekleniyordu, 4 tane frekans bandı vardı. 3 operatör katıldı ihaleye. Turkcell, Vodafone ve AVEA. Ve bu A, B, C, D frekans bandlarından 3'ü, A, B ve C frekans bandları bu operatörlere verildi. Ve artık resmen somut olarak 3G çalışmaları başladı. Zaten operatörlerin çoğu 3G için çalışmalarını yapıyordu, denemeleri yapmaktaydılar. Ancak işler artık somut hale gelince çalışmalar biraz daha hızlanacak ve yakın bir zamanda 3G teknolojisini hayatımızda kullanmaya başlayacağız. Zaten reklamlarda da izlemeye başladınız. Turkcell olsun, Vodafone olsun, AVEO olsun, hepsinin reklamları şu anda 3G ile ilgili reklamları televizyonda dönüyor. Bana sorarsanız bunların içerisine en ilginç olanı ve en güzel mesaj vereni Vodafone'un 3G reklamı. Televizyonlarda izleyebilirsiniz. Hatta Teknoblog'da Vodafone'un 3G ihalesiyle ilgili haberin altında da bu reklam videosunu ekledik. Neler, şöyle söyleyeyim, yani bu 3G teknolojisiyle neler yapabileceğinizi oldukça güzel anlatan bir reklam olmuş. Bütün harita, ondan sonra kütüphanedeki CD'ler, hatta kız arkadaşı, reklamda oynayan çocuk, hepsini katlayıp küçük bir hale getirip cebine sokuyordu ve istediği yerde tabii yanında oluyordu bunlar. Bu tema vurgulanmış. Turkcell'in reklamı zaten bildik, daha önceki 3G'den ihalesinden kalma bir reklam. AVEA ise biraz daha sade bir reklam yapmış. Her neyse, 3G ihalesi başladı, çok konuştuk. En çok bugün değineceğimiz konu 3G olacak. Bunun yanında başka konulara da bakacağız. Mesela yine 3G ile bağlantılı, 3G'nin gelmesiyle oldukça değerlenecek, önem kazanacak bir işbirliği. Turkcell ve Nokia'nın Ovi mobil paylaşım platformu işbirliği var. Yakın zamanda Türkiye'de de Ovi hizmet vermeye başlayacak. Bunun ardından yine bir internet ilgili haber. Türk Telekom'un geçen hafta Türk Telekom'la ilgili çıkan telefon aboneliği olmaksızın ADSL aboneliği şeklinde bir haber çıkmıştı. Çıplak ADSL olarak da adlandırabiliriz. Türk Telekom bu söylentileri yalanladı. Böyle bir çalışmalarının olmadığını, Paul Doğan'ın da böyle bir şey söylemediğini belirten bir basın bülteni yayınladı. Buna bakacağız. Bunun ardından Nokia 5800 Express Music, Nokia Tube olarak adlandıracağımız cep telefonu artık satışa çıkacak. Hatta Rusya'da satışa çıktı. Buna biraz kısaca değineceğiz. Bunun ardından YouTube ile ilgili yine bir haber vereceğiz. YouTube'un geniş ekran çalışmaları var. Biz her ne kadar YouTube'a giremesek de Türkiye'den, YouTube'un geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. YouTube bizim Mayıs ayı başında bıraktığımız, giremediğimiz YouTube'ya. Her ne kadar proxy sitelerine girseniz de esas YouTube'un teknolojisini vesaire göremiyorsunuz. Mesela YouTube'un medya player'ını kullanamıyorsunuz. Farklı bir medya player, JavaScript player geliyor proxy sitelerinden girdiğiniz zaman. YouTube'la ilgili haber edineceğiz dedik. Bugün Teknoblog'da yer verdiğimiz bir haber vardı. BMW Microsoft Surface teknolojisini kullanıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Buna kısaca değineceğiz. Yeni bir ürün tanıtımı, Nikon D3X dijital fotoğraf makinesinin tanıtımı yapıldı. Bununla ilgili bir haberimiz var. Fotoğraflarını da teknoblog.com'da bulabilirsiniz bu fotoğraf makinesinin. Ve yine bir fotoğraf, dijital fotoğraf dünyasına fotoğrafçılıkla ilgili bir haber vererek, sektörden bir haber vererek, Canon'un 2009 dijital kamera pazarı tahminlerine yer vererek bu podcast bülteni sonlandıracağız. Evet, podcast bültenin başında da kısa bir giriş yaptık 3G ile ilgili. Şimdi ayrıntılara geçelim. 3G dosyamıza geçen hafta söz verdiğimiz gibi ayrıntısıyla bakalım neler var, neler yok. Evet, geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da gerçekleştirildi 3. nesil mobil haberleşme sisteminin kurulmasını öngören ihale. Ve bu ihale ile birlikte 822 milyon euro gelir elde edildi. A lisansını 358 milyon euroluk teklifle Turkcell kazandı. B lisansını Kura ile Vodafone alırken C lisansı da Avea'da kaldı. Toplam teklif tutarı 2 milyar yeni Türk lirasını buldu bu ihalede. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yapılan ihalede lisans bedelleri band genişliğine göre belirlendi. En geniş frekans bandını içeren A lisansı asgari 285 milyon eurodan satışa çıkarıldı. Kapalı zarfla Vodafone 298 milyon, Turkcell 287 milyon, Avea 285 milyon euro verdi. Vodafone açık arttırmadan çekildi. Daha sonra yapılan açık arttırmada Avea 348 milyon euro verirken Turkcell 358 milyonluk teklifiyle ihaleyi kazandı. Turkcell geçen sene iptal edilen önceki ihalede 321 milyon euro teklif vermişti. Arada bir 37 milyon euroluk fark var devletin kasasına giren sadece KDV hariç fiyat. A lisansının belirlenmesinden sonra B lisansına geçirdi. B lisansı için asgari tutar 250 milyon euro olarak belirlendi. Vodafone ve Avea 250 milyon euro teklif etti. İki operatör de sözlü teklife katılmadı. Ve çekilen kurada ihaleyi Vodafone kazandı. C lisansında sadece Avea kaldı ve asgari tutar olan 214 milyon euroyu teklif etti. D tipi lisans ihalesi katılımcı olmadığı için iptal edildi. İhalede verilen teklifler toplamda KDV dahil 1 milyar 970 milyon yeni Türk lirasını buldu. A tipi lisans 45 MHz, B tipi lisans 35 MHz, C tipi lisans 30 MHz frekansta iletişime olanak tanıyor. Bu frekanslar arasında herhangi bir kalite farkı yok. Ancak sadece bir baz istasyonundan eş zamanlı olarak 3G hizmetlerinden yararlanabilecek abone sayısını oluşturur. Bu frekanslar band genişliğini belirliyor. Yüksek frekansta daha fazla kişi 3G hizmetinden 3G hizmetinden yararlanabiliyor. Ve frekans bandı küçüldükçe band genişliği de azaldığı için o bandı kullanabilecek aynı anda kullanabilecek abone sayısı da azalıyor. Aslında düşünecek olursak bu frekans bantları gerçekten operatörlerin müşteri portföylerine, müşteri sayılarına uygun bir şekilde dağılmış durumda. A tipi lisans en çok abonesi bulunan Turkcell'e gitti ve Turkcell de istediğini aldı. Aslında hepsi istediğini aldı. Yani adaletli bir şekilde dağıldı diyebiliriz bu frekans bantları. Tabii bu ihalenin ardından yorumlarda geldi. Vodafone'dan olsun, Turkcell'den olsun, Avea'dan olsun. Hatta Avea'nın büyük ortağı Türk Telekom olsun ve Nokia olsun. Hepsi bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Biraz da bunlara bakalım. Turkcell adına Genel Müdür Süreyya Ciliv bir açıklama yapmış. Süreyya Ciliv şöyle demiş: 858 milyon YTL teklif verip en geniş bandı aldık. Bu banttan müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız. Bu frekansı kullanma hakkını alırken 1 milyar YTL'ye yakın bir kaynak yaratmak önemli. Üçüncü nesil bizi gerçekten mobil çağına götürecek. Kablosuz ve mobil ortamda internete hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmak mümkün olacak. Mobil televizyon hizmeti ve mobil telefondan görüntülü görüşmek de mümkün olabilecek. Bu kriz ortamında milletimize 858 milyon YTL kaynak yarattığımız için büyük memnuniyet duyuyoruz diye konuşmuş Turkcell'in CEO'su Süreyya Ciliv. AVE adına Cüneyt Türk'ten bir açıklama yaptı. Türkiye'nin en çok konuşulan operatörü olarak 2007 yılı başında hayata geçirdiğimiz yeni nesil IP tabanlı çekirdek şebekemizde altyapımızı 3G dahil tüm yeni teknolojilere uyumlu hale getirdik. Altyapı ve ürün ve hizmetlerimize 3G'ye hazırız. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Hem sabit ve mobil, hem hem de ses ve veri medya içeriği alanlarına odaklanacağız diye konuşmuş Avea'nın CEO'su Cüneyt Türk'tan. Vodafone'dan da bir açıklama geldi. Vodafone'da 3G'de istediğimiz lisansı aldık, mutluyuz şeklinde bir açıklama yapmış. Vodafone'un Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve Vodafone Türkiye'nin CEO'su Ian Gray şu açıklamayı yapmış. Mobil telekomünikasyon sektöründe dünya lideri olarak 3G ailesinden yatırımımız için en iyi değeri yaratmak ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerle aynı paralelde ilerlemek üzere hedeflerimiz bandı almış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. İhalede KDV hariç 250 milyon euro teklif vererek lisans aldık. Bu KDV dahil yaklaşık 600 milyon YTL'yi buluyor. Vodafone olarak sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine de yatırım yapıyoruz. Biz 3G Plus olarak adlandırdığımız 3G ve ötesi kavramını esas alıyoruz. Dünyanın en büyük 3G şebekesine sahibiz. 15 ülkede 33 milyon 3G cihazı kullanıcısına hizmet veriyoruz. Dünya deneyimimizi Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarına sunacağımız için çok mutluyuz şeklinde konuşmuş Vodafone'un CEO'su Ian Gray. Ve anladığımız gibi Gray'in açıklamalarından Vodafone bu aldığı 35 MHz banttan 3G Plus olarak adlandırılan 3G ötesi yani HSDPA ve HSUPA 3,5G olarak adlandırılıyor bu teknolojiler. Bu teknoloji hizmetlerini de verecek öyle gözüküyor. Bakalım merakla bekliyoruz bu yüksek hızlarla bağlanmayı. Türk Telekom'dan da bir açıklama geldi. Türk Telekom'da 3G ailesinin gerçekleştirilmiş olmasını sektörümüz adına olumlu bir gelişme olarak görüyoruz demiş. 3G lisanslarının dağıtılmasıyla telekom alanındaki yatırımların artmasını bekliyoruz. Türk Telekom'un yakınsama vizyonu destekleyecek olan 3G teknolojisinin birçok yeni ürün ve hizmeti Türk Telekom grup şirketlerinin müşterilerimize sunmamıza katkıda bulunacağı inancındayız. Bu şekilde 3G destekli cep telefonları ile video fon arasında görüntülü konuşma olanağının yanı sıra pek çok yeni hizmeti sunmaya başlayacağız diye konuşmuş Türk Telekom. Bu Türk Telekom'un yapmış olduğu 3G cep telefonları ile video fonun arasındaki görüntülü konuşma olana gerçekten heyecan verici bir haber. Bu da merakla beklediğimiz gelişmeler arasında gerçekten güzel bir olay olur. Bu olay gerçekleşirse ki gerçekleşmemesi için de hiçbir sebep yok. Nokia'nın Türkiye Genel Müdürü de bir açıklama yapmış, Infred De Jong. Hızlı ve kaliteli bağlantı sayesinde internet her geçen gün daha kişisel ve mobil hale geliyor. Nokia olarak 3G teknolojileriyle kullanıcı deneyimlerinin gelişmesini, erişim hızının artmasının ve pek çok farklı yeni servisin yaratılmasını bekliyoruz diye konuşmuş. Ve birazdan da haberde vereceğimiz gibi Turkcell'le yaptıkları Ovi işbirliği de 3G sayesinde biraz daha önem kazanacak, kullanımı daha da kolaylaşacak bu Ovi servisinin. Peki, 3G sayesinde neler yapacaksınız? 3G teknolojisiyle sizleri neler bekliyor? Bununla ilgili size kısa bir bilgi verelim. Bunu sizlere anlatalım. Aslında gazetelerde falan ihale öncesi olsun, geçen seneki ihale öncesine sonrasında da yazmıştı. 3G ile birlikte neler geleceğini az çok biliyoruz. Ancak yine de tekrarlamakta fayda var. 3G şebekelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte cep telefonundan internete hızlı erişimin yaygınlaşacağı, e-devlet uygulamalarına önemli bir ivme kazandıracağı, sağlık hizmetleri, uzaktan eğitim, mobil kütüphane, internet üzerinden bilimsel laboratuvarlara erişim, internet üzerinden dil eğitimi gibi uygulamalar ile eğitime katkı sağlanması öngörülüyor. 3G sistemi ile birlikte yaşlı ve engelliler uzaktan gözetim ve kontrol edilecek. Mobil akışkan video hizmetlerine dayalı uygulamalarla tüketicilerin yaşamı daha da kolaylaşacak. Veri hızları cep telefonu üzerinden ya da mobil cihazlar üzerinden yapılan internet iletişiminin hızı oldukça artacak. Şu andaki mevcut Edge diyelim, en son kullanılan mobil internet teknolojisi ülkemize Edge'den çok daha hızlı bir teknoloji 3G yani mobil bağlantı hızları artmış olacak. Bunun yanı sıra cep telefonundan artık video görüşmeleri yapabileceğiz. Zaten halihazırda Türkiye'de baya bir cep telefonu 3G uyumlu cep telefonu satılmış durumda. Bu cep telefonları sayesinde mobil görüntülü konuşma gerçekleştirmek de mümkün olacak. Bunun yanı sıra bulunduğunuz her yerden televizyon izleyebileceksiniz. Akışkan medya desteği de oldukça gelişmiş 3G ağlarında. Bu da hem internetteki videoları, YouTube gibi video sitelerine daha hızlı erişmeyi, üstelik mobil televizyon hizmetlerine de daha hızlı bir şekilde almanızı sağlayacak. Bu sayede önümüzdeki yıllarda, mesela 2010 senesinde yapılacak olan Turkcell Süper Lig maç yayın ihalesinde de bu yayın haklarının da, mobil televizyon yayın haklarının da dağıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra internet üzerinden film indirmek ya da şarkı indirmek de oldukça kısa sürecek. Daha önce 3-4 dakikayı bulan bu süre artık saniyeler sürecek. Saniyeler içerisinde bir şarkıyı indirmek mümkün olacak. Kısacası 3G teknolojisiyle birlikte hayatımız oldukça değişecek. Böyle gözüküyor. Dediğimiz gibi merakla bekliyoruz. Bu merakımız, bu sabırsızlığımız ne zamana kadar sürecek? Yaz başına kadar sürmesi bekleniyor. Bu bekleyişimizin yaz başından itibaren 3G teknolojisini kullanmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Tabii bir de bu 3G teknolojisiyle birlikte fiyatlandırma nasıl olacak? Bu da merak konusu. 3G teknolojisinin son kullanıcıya getireceği en büyük yenilik, internet erişim ücretlerinin hem sabitte hem de mobilde ucuzlaması yönünde olacak. Türkiye'nin ağırlıklı olarak kullandığı 1 megabitlik ADSL hizmetinden ortalama 7 kat hızlı olan 3G teknolojisinin fiyatları ile ilgili bazı ipuçları da var. Ekim ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu hizmeti sunmaya başlayan Turkcell, yıllık 840 TL'ye, yani bu aylık 70 TL'ye tekabül ediyor, sınırsız 3G internet erişim ücreti uyguluyor. Aylık 4 GB kotalı internet erişim paketinin fiyatı ise 60 TL. Kıbrıs'ın ürün ve hizmetlerde Türkiye'den daha pahalı olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'de 3G fiyatlarının KKTC'nin altında olacağını düşünebiliriz. Vodafone'un İrlanda'da sunmaya başladığı sınırsız 3G internet erişim paketi ise aylık 35 euro. Bu da yaklaşık 75 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de 4 GB kodalı ADSL erişimi için tüketicinin ödediği ücret ise 29 TL. Bir de 15 TL'lik sabit telefon ücreti ödeniyor. Bu fiyatlar ve sunulan erişim hızları düşünüldüğünde bile 7 kat daha hızlı bir 3G için 2 kat ücret ödemek tüketicinin lehine gibi gözüküyor. 7 kat daha hızlı, 2 kat daha fazla ücret. Yine de bir de bunun içine mobilite kavramını ekleyin. Aslında verilemeyecek bir para gibi gözükmüyor. Uzun vadede bu fiyatların belki de ucuzlamasını da bekleyebiliriz. Her şey talebe dayalı biraz da bu pazarda. Tabii teknolojide vergiler de düşürüldükçe, biliyorsunuz cep telefonlarından fazla bir vergi alınıyor. Vergi yükü çok fazla. Bu vergi yükü azaltıldıkça 3G fiyatları da bu biraz önce verdiğimiz fiyat tahminlerinin de daha altına inebilir. Umarız böyle olur. Böyle olursa, fiyatlar biraz daha ucuz olursa, biz tüketiciler için bu çok daha iyi olur, bu teknolojiyi kullanmak adına. Tabii 3G teknolojisi hem Turkcell'e hem Vodafone'a hem de Avaya bir takım zorunluluklar getiriyor. Bu zorunlulukların en önemlisi, yeni tesis edilecek sistemde gerek yazılım gerekse donanım olarak en az %40 oranında yerli üretimin esas olduğu ifade ediliyor. 3 sene sonunda bu lisansı alacak operatörlerin kademeli olarak 500 Ar-Ge elemanı çalıştırmak zorunda olduğu da kaydediliyor. 500 Ar-Ge elemanının Türk olması da son derece önemli. Bu sayede Türkiye'deki Ar-Ge çalışmaları da 3G sayesinde oldukça büyük ivme kazanacak gibi gözüküyor. Evet, Aralık'tayız şu an. 6-7 ay gibi bir süre var önümüzde. Bu 6-7 ayın sonunda, yaz başında 3G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. İleride bununla ilgili bir anket de düzenleyebiliriz. Teknoblog'da 3G'ye katılıp katılmadığınız yönünde yorumlarınızı alabiliriz. Benim kişisel düşüncem, ben 3G teknolojisi sunulmaya başladığı an kullanmayı düşünüyorum. 3G teknolojisine geçmeyi düşünüyorum. Tabii bu büyük ihtimalle şu anda kullanmış olduğum operatör olacak. Turkcell'den 3G hizmetini almaya başlayacağım. Ve Turkcell demişken Turkcell'le devam edelim. Turkcell'le Nokia'nın işbirliği var. Ovi Nokia'nın satın aldığı bir hizmetti. Fince'de kapı anlamına geliyor. Ve Ovi sayesinde Nokia cep telefonu kullanıcıları cep telefonuyla çektiği fotoğrafları, videoları internetten sevdikleriyle paylaşabiliyor. Flickr tarzı bir uygulaması da var bunu. Mesela çektiğiniz fotoğrafları Ovi'deki özel sayfanıza gönderebiliyorsunuz. Buradan da sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz. Başka yerlere aktarabiliyorsunuz. Tabii bu da değil. Başka kullanım şekilleri de var. Ovi gerçekten güzel bir uygulama. Ovi şu anda Nokia'nın cep telefonlarında yer almaya başladı. Mesela bu N95 gibi N serisi telefonlarının güncellemelerinde de eski telefonunuz olsa bile, telefonunuz eski olsa bile yapacağınız bir güncelleme ile Ovi servisini kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak tabii Türkiye desteklenmediği için şu an giriş bilgilerinizle sistem sizi kabul etmiyor. Sadece internet üzerinden bir giriş yapabiliyorsunuz. Ancak kısa bir süre sonra Turkcell ile Nokia'nın yaptığı işbirliğiyle Turkcell aboneleri Nokia'nın Ovi servisini kullanmaya başlayabilecek Turkcell internet bağlantı altyapısıyla. Bunu da merakla bekliyoruz. Dediğimiz gibi 3G'nin gelmesiyle birlikte bu Turkcell'in Nokia ile birlikte sunduğu Ovi hizmeti de daha büyük bir önem kazanacak. İnternet bağlantısı demişken bir de sabit taraftan ADSL tarafından bir haber vererek devam edelim. Türk Telekom ile ilgili bir haber çıkmıştı geçenlerde. Biliyorsunuz bir eviniz varsa ya da iş yeriniz varsa ve ADSL almak istiyorsanız mutlaka bir sabit telefon hattı aboneliğinizin de olması gerekiyor. Sabit telefon olmadan ADSL aboneliği verilmiyor ve bu da tüketiciler arasında büyük tepkilere neden oluyor uzun bir zamandır. Hatta bununla ilgili davalar da açılmıştı. Bir gazetede Paul Doğan'ın ağzından artık çıplak ADSL hizmetinin verilmeye başlanacağı söylenmişti. Yani bu sabit telefon zorunluluğunun ortadan kaldırılacağı söylenmişti. Ancak bu söylentiler Türk Telekom'un yayınladığı bir basın bülteniyle yalanlandı. Basın bülteninde Paul Doğan'ın genel müdürün böyle bir söz demeçte bulunmadığı, ayrıca bu sabit telefon ile birlikte alınan sabit ücretlerinde aslında bir şekilde bu ADSL hizmetini sağlayan altyapının bir bedeli olduğu söylenerek bu bedelin alınmaya devam edileceği vurgulanıyor. Türk Telekom tarafından gerçekten daha çok su getirir bir olay. Nokia'dan bir haberle devam edelim. Nokia biliyorsunuz dokunmatik ekran kervanına biraz geç katıldı. iPhone aldı başını gitti dokunmatik ekranda. HTC ve BlackBerry'de iPhone'u takip edenlerdendi. Ancak Nokia'dan beklediğimiz hareket çok çok geç geldi. Birkaç aydır Nokia'nın Tube adını verdiği dokunmatik ekran konsept cihazının videoları, görüntüleri internette dolaşıyordu. Ve yaklaşık 2-3 ay öncesinde de bu Nokia Tube gerçek bir şekle büründü ve resmi bir ürün olarak karşımıza çıktı. Nokia 5800 Express Music. iPhone'a biliyorsunuz iPhone'un müzik özellikleri oldukça ön plana çıkmıştı. Nokia'da bu dokunmatik cihaza N serisine yer vermek yerine Express Müzik serisini seçmiş. Bir dokunmatik ekranlı müzik telefonu çıkarmış. İlk adımı böyle atmış tabii. Gelen haberler Nokia'nın bu dokunmatik ekran hamlesinin yeni cihazlarla devam edeceği yönünde. Ancak elimizde şu anda somut olarak Nokia 5800 Express Müzik var. Geçen hafta Nokia'nın yaptığı bir açıklama, bu cep telefonunun Finlandiya'da satışa sunulacağını belirtiyordu. Bunun yanı sıra Rusya'da, İspanya'da, Hindistan'da, Hong Kong'da ve Tayvan'da bu cep telefonunun satışa çıkacağı söyleniyordu. Telefon özellikleri kısaca tekrar edelim. Dokunmatik ekran var bildiğiniz gibi. 3.2 inçlik 16'ya 9 en boy oranlı bir ekran sahip bu cihaz. 3.2 megapiksel Carl Zeiss optikli kameraya ve 8 GB'lık dahili hafızaya sahip. Bunun yanı sıra Ovi, Flickr, Facebook gibi paylaşım sitelerinde destekliyor bu Nokia 5800 Express Müzik. 60 dilde bu telefon tarafından destekleniyor. 60 farklı dil desteği sunuluyor. Bu duyuruyla beraber telefon Rusya'da satışa sunuldu ilk olarak ve Rusya'da bu telefon izdihama neden oldu. Moskova'daki Nokia mağazasında satışa sunulan bu telefon kısa sürede tükendi ve mağaza sahipleri de yeni telefonları toptan siparişini yapma kararı aldı. Ayrıca birçok kişi de bu telefon için ön sipariş listesine adını yazdırdı. Gerçekten oldukça ilgi var bu yeni teknolojilere, yeni cihazlara. Bakalım bu Nokia 5800 Express Music Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone gibi bu telefonda oldukça fazla bekleyecek miyiz? Göreceğiz hep beraber bakalım. Bu haberi de geçtik ve gelelim şimdi YouTube'a. YouTube'la ilgili her hafta podcast bülteninde bir haber veriyoruz. Bu sefer vereceğimiz haber de YouTube'un geniş ekran çalışmalarıyla ilgili. YouTube bir süredir, yani geçen haftaki podcast bültenimizde de haberini vermiştik. HD format çalışmalarını yapıyor. 720p destekli videoları destekleme yolunda çalışmalarını sürdürüyor YouTube. Ve bu çalışmaların bir adımı olarak da YouTube'un kullandığı video ekranı, video oynatıcısında boyutları 3'e 4'ten 16'ya 9'a çıkartıldı. Biraz daha enine genişledi YouTube'un video çalma ekranı. Biliyorsunuz artık 16'ya 9 en boy oranlı videoların sayısı daha da artmakta. Yakın bir gelecekte 4'e 3'lük videoları geçecek gibi görünüyor. Ve YouTube'da şimdiden bu video formatlarına uyum sağlama yoluna gitmiş. Ancak bu mevcut 4'e 3'lük videolarda sorun çıkartabiliyor. Örneğin 4'e 3'lük video bu 16'ya 9'luk ekrana, video oynatısına oturtulduğunda yan tarafta, sağda ve solda siyah bantlar, boşluklar kalıyor. Bir de bu videonun, 4'e 3'lük videonun alt ve üstünde barlar olduğunu, siyah barlar olduğunu düşünürseniz video oynatısında çok küçük bir alanda video oynuyormuş gibi gözüküyor ve bu da bazı video izleyicilerini rahatsız edebiliyor. Tabii bir de işin öteki tarafı var. YouTube'un bu uygulamasını oldukça sevenler de var. Tabii YouTube'a şu an giremediğimiz için, girsek de esas oynatıcı görmemiz zor olduğu için bu teknolojiyle tanışmak bizim için biraz hayal gibi duruyor. Şimdilik bakalım YouTube'a ne zaman girip de bunları, çalışmaları görebileceğiz. Biz de gerçekten merak ediyoruz. Dokunmatik ekrana bugün oldukça değindik. Cep telefonu alanında Nokia'nın, Apple'ın oldukça, tabii Nokia Apple kadar olmasa da yine bir işin ucuna tutmuş ve bir şeyler yapmış, ortaya güzel bir halde çıkarmış. Onu da bu dokunmatik ekran konusunda deneyimli sayabiliriz, işin piri sayabiliriz. Bu dokunmatik ekranın bir de bilgisayar tarafına bakalım. Microsoft'ta bu dokunmatik ekranı bilgisayarlara sokma yolunda oldukça yol kat etmiş durumda. Microsoft'un Surface adı verilen bir bilgisayar konsepti var. Ve bu bilgisayar konsepti artık somut bir ürünlere de dönüşmeye başladı. Bir masa düşünün ve bu masada sürekli el ve parmak hareketleriyle ekrandaki nesneleri yönettiğinizi düşünün. Microsoft Surface bu şekilde anlatılabilir sizlere. Ve BMW'de bu Microsoft Surface teknolojisini kullanmak için çalışmalar yürütüyor. Bugün verdiğimiz bir haber de bu. Hatta bunun bir videosu da Teknoblog'da yer alıyor. Bugün haberlerine bakarsanız görebilirsiniz. 1 Aralık tarihli haberlere bakarsanız. Microsoft'un bu teknolojisini BMW şu şekilde kullanıyor. Özel bir donanım üzerinde çalışan çoklu dokunmatik yüzey ve Microsoft tarafından sağlanan yazılımlarla müşteriler satın alacakları BMW'yi istedikleri gibi tasarlayabiliyor. Renklerini değiştirebiliyor. Değişik aksamlarını değiştirebiliyor. Bütün bunları ayarlayarak kendi otomobillerini oluşturabiliyor. BMW bu teknolojiyi gerçekleştirirken Vectorform adlı şirketle birlikte hareket ediyor. Üstelik söylenenlere göre de daha heyecan verici yenilikler de yollaymış BMW cephesinde. Bu haberimize verdik, buna da değindik. İki haber vereceğiz. Dijital fotoğraf dünyasından ve podcast bültenimizi kapatacağız. Bir ürün tanıtımı var. Nikon'un D3X isimli dijital fotoğraf makinesi tanıtımı resmen yapılmasa da artık iyice gün ışığına çıktı bu cihaz. Nikon'un kendi dergisinde haber yapıldı bu fotoğraf makinesi. Daha sonra da tabii resmi duyurusu da gerçekleştirildi. Bu DSLR 24,5 megapiksellik CMOS FX sensöre sahip. 5 saniyede 5 çerçeve destekli tam çözünürlüklü çekim yapabiliyor. 100'den 1600'e kadar ISO desteği var. TIFF, JPEG ya da RAW dosya formatını destekliyor. 138 megabyte boyutuna kadar fotoğraf çekebiliyor ve yeni sayılabilecek XSPEED görüntü işleme sistemini de destekliyor. Nikon D3X. Tabii bu Nikon D3X'in ucuz olmasını beklememek gerekiyor. Bu fotoğraf makinesi ABD'de yaklaşık 800 bin pardon 8 bin dolara satışa sunulacak. Türkiye'de şu an D3 satışta Nikon D3 ve fiyatı 11.000 TL civarında bu Nikon D3'ün. Bu Nikon D3'ün fiyatını göz önünde bulunduracak olursak Nikon D3X'in fiyatının da 11.000 seviyesine hatta biraz daha yukarı olmasını bekleyebiliriz. D3X bu ay içerisinde ABD'de satışa çıkacak. Bu fotoğraf makinesinin fotoğraflarını merak ediyorsanız, nasıl bir şeye benzediğini merak ediyorsanız, Teknoblog'da arama bölümüne D3X yazarsanız karşınıza bu fotoğraf makinesinin galerisi çıkacaktır. Ayrıntılı fotoğraflara burada sizler için yer verdik. Bu Nikon pahalı bir fotoğraf makinesi çıkarırken Canon'dan bir öngörü var. Dijital kamera pazarı ile ilgili Canon'a göre 2009'da dijital kamera pazarı küçülebilir. Şu anki büyüklük 40 milyar doları bulan dijital fotoğraf makinesi pazarının 2009 yılında küçülebileceği uyarısında bulunmuş Canon. Canon'un DSLR makine satışları 2008'de %38 artarak 4,4 milyon adete ulaşacaktı. Ancak ekonomik kriz Canon'un bu hedefe ulaşmasına engel olabilir. Canon adına konuşan bir yetkili 2009'da da 2008'deki talebi görmeyi arzu ediyorlar. Ancak bunun da ekonomik koşullara bağlı olduğunu da ekliyor Canon'un yetkilisi. Bakalım bu ekonomik kriz 2009'un başında etkisinin biraz daha artması beklenen ekonomik kriz dijital kamera pazarını nasıl etkileyecek, diğer pazarları nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. ABD'de Amerika'da geçtiğimiz cuma günü biliyorsunuz ucuzluk mevsimi başlamıştı. Black Friday olarak adlandırılıyor. Kara Cuma olarak adlandırılıyor. Ancak bu Kara Cuma birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de bazı yerlerde izdihamlar da olmadı değil. Bakalım bu ekonomik kriz daha uzun süre bizim podcast bültenlerimizin de gündemini oluşturacak gibi gözüküyor. Bugün süremizi oldukça açtık 3G sebebiyle. Ancak bu teknolojiden bahsetmemek de olmazdı. Uzun bir zamandır beklediğimiz bir teknolojiydi ve sonunda nihayet bu teknolojiyi yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağız. Teknoblog'da da bir köşe başlattık. Teknoblog'a sorun şeklinde ve bu köşenin de ilk konusu 3G teknolojisi oldu. 3G teknolojisi hakkında merak ettiğiniz her şeyi Teknoblog'a sorun köşesinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Soruları e-mail olarak sizlere tekrar cevaplıyoruz. Daha sonra bütün bu gelen soruları biriktirip sayfamızda yer vereceğiz. Ben Sabri Küstür. 1 Aralık 2008 Pazartesi podcast bülteninden şimdilik bu kadar. Her türlü görüş, öneri ve sorunlarınız için podcast@teknoblog.com adresine e-postalarınızı bekliyoruz. Sorularınızı, merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Bu programda, bu bültende size cevap vermeye çalışırız. Tekrar görüşmek üzere. Gelecek hafta bilmiyoruz. Belki Salı günü yaparız, Pazartesi bayram olduğu için. Ancak gelecek hafta büyük bir ihtimalle yeniden görüşürüz podcast bülteninde. Şimdilik hoşça kalın. Şimdiden iyi bayramlar.